Ayrım 8. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 73. 6. Yağmur günleri. Çarşamba 30 Mart. Gezinin ilk yağmurlu günü gelip çatmıştı. Kazların Vomsjö civarında kaldığı sıralar havalar iyiydi. Tam kuzeye doğru yola çıktıkları gün yağmur başladı. Çocuk saatlerini genç erkek kazın sırtında sırılsıklam üşüyerek geçirdi. Sabahleyin yola çıktıklarında hava açık ve sakindi. Kazlar yükseklerde, Akya en önde, diğerleri geriye gittikçe birbirlerinden ayrılan iki sıra halinde, her zamanki gibi tam bir düzen içinde sakin sakin uçuyorlardı. Yerdeki hayvanlara takılmak için ayrıca zaman ayırmıyorlardı. Ama ağızlarını hepten tıkamak da sanki ellerinde değildi. Kanat çırpışlarının ritmine uyarak durmadan aşağılara sesleniyorlardı. Neredesin? Neredesin? Ben bak buradayım. Ben bak buradayım. Yolculuk hayli yavanlaşmıştı. Bulutlar ilk göründüğünde Nils bunun gerçek bir eğlence olacağını düşündü. Baharın ilk sağanakları toprağa dövmeye başlayınca çalılıklardaki, koruluklardaki bütün kuşlar sevinç çığlıkları atmaya başladılar. Yer gök onların cıvıltılarıyla çınlıyordu. Nils'in sevinçten içi içine sığmıyordu. İşte yağmur! İlkbaharı getirecek olan yağmur! Diye çığırışıyordu kuşlar. İlkbahar bağrında çiçekleri, yemyeşil yaprakları doğuracak. Çiçekler ve yemyeşil yapraklar kurtçukları ve böcekleri besleyecek. Kurtçuklar ve böcekler de bize yem olacaklar. İyi ve bol yem. Dünyanın en güzel şeyi. Toprağı uyandıracak ve gölün buzunda çukurlar açacak olan yağmur, yaban kazlarını da sevindiriyordu. Sessiz hallerinden çıkıp, şakacılıklarını yeniden ele aldılar. Kristiansand yöresinde pek bol olan, fakat henüz kara ve bomboş bulunan kocaman patates tarlalarının üzerinde insanları gördükçe, ''Uyanın, uyanın da işe yarayın. Artık uyanmanın zamanı geldi. Ettiğiniz tembellik yeter!'' diye bağırıştılar. Aceleyle yağmurdan kaçıp kendine sığınak arayan insanları gördükçe, ''Aceleniz ne? Aceleniz ne? Görmüyor musunuz? Gökten bereket yağıyor!'' diye bağırıyorlardı. Koca ve yüklü bir bulut hızla kuzeye doğru yönelmekte ve yaban kazlarının peşinden gelmekteydi. Bulutu kendi yanlarında taşıma hayali içinde gibiydiler. Geniş bahçeleri fark ettikçe gurur içinde ''Size laleleri getiriyoruz. Size elma ağaçlarının tomurcuklarını getiriyoruz. İsteyen alsın. İsteyen alsın diye bağırıyorlardı. Evet, ilk sağanaklar başladığında bütün yeryüzü yağmurun sevincini yaşarken kazlar böyle çığırışıyorlardı. Ama yağmur bütün öğle sonrası devam edince Ivosjoz Gölü'nün çevresindeki yüksek ormanların üzerinden geçerken sabırları tükendi. Aşağılara bakıp "Daha doymadınız mı? Daha doymadınız mı?" diye bağırmaya başladılar. Gök gitgide kararıyordu. Güneş bulutların arkasına öyle sinmişti ki, bir Allah'ın kulu yerini bulup çıkaramazdı. Yağmur deli deli yağıyor, kazların kanatlarını hızla dövüyor, kaygan dış tüyleri arasından sızıp içlerine kadar içliyordu. Göller, dağlar ve ormanlar, kıyamet gününü andırır bir kargaşalık içinde birbirine girmişti. Yol iz kalmamıştı. Uçuş yavaşlıyordu. Sevinç sesleri duyulmaz olmuştu. Nils gitgide üşüdüğünü hissediyordu. Gene de göklerde uçtuğu sürece cesaretini kaybetmemişti. Akşam bastırıp da her şeyin ıslak ve soğuk olduğu, birkaç tutam çimenin karla örtülü, birkaç tutamın ise yeni erimekte olan buzlu bir su birikintisinin üstünde yüzmekte bulunduğu koca bir bataklığın ortasına, cılız küçük bir çamın altına indiklerinde bile maneviyatı daha pek bozulmamıştı. Neşeli bir şekilde oraya buraya koştu. Yabani bataklık yemişleri, donmuş yabani mersin ağacı meyvesi aradı. Ama sonunda karanlık bastı. Öylesine yoğun bir karanlık çökmüştü ki, Nils'in gözleri bile delip geçemiyordu. Issız arazi, insanın yüreğini görünmez tehlikelerin korkusuyla dolduruyordu. Nils, genç kazın kanadı altına büzüldü. Ama uyuyamıyordu. Sırılsıklandı ve üşüyordu. Hep hışırtılar, çıtırtılar, sinsi sinsi yaklaşan adımlar ve tehdit dolu sesler işitiyordu. Tarifsiz bir dehşete kapıldı. Kime, neye sığınacağını bilmiyordu. Korkudan ölmemek için ışık ve ateş yanan bir yere gitmeliydi. "Ah!" diyordu kendi kendine. "Sadece bu geceliğine insanların yanına gitmek cesaretini kendimde bulabilseydim. Ziyanı yok. Birkaç dakika ateşin yanında otursam ve bir parçacık bir şeyler yesem yeter. Güneş doğmadan tekrar yaban kazlarının yanına dönerdim." Kanadın altından çıktı. Toprağın üstüne süzüldü. Ne genç kazı ne de başkalarını uyandırdı. Usul usul bataklığının dışına çıktı. Nerede bulunduğunu kesin olarak bilmiyordu. Belki Skanya'daydı, belki Smaland'da, belki Blekinge'de. Bataklıktan çıktığı anda karşıda büyük bir kasabanın olduğunu gördü. Oraya doğru yöneldi. Biraz gittikten sonra bir yola çıktı. Sonunda ortasında ağaçlar dikili, kenarlarında birbirine girmiş sık evlerin bulunduğu bir sokağa vardı. Evler ahşaptı ve zevkli bir biçimde yapılmışlardı. Çoğunda üçgen biçiminde çatı başlıkları, oymalı kapıları çevreleyen kenar süsleri, renkli cam takılmış verandalar vardı. Duvarlarına açık renkli yağlı boya sürülmüştü. Kapı ve pencere pervazları mavi, yeşil veya kırmızıydı. Nils sokak boyunca iki yanı gözetleye gözetleye yürürken, evlerin sıcacık içlerinden konuşma, gülme sesleri geliyordu. Konuşulanları seçemiyordu. Ama insan sesi duymanın gene de hoş olduğunu düşündü. "Kapının birini çalıp beni içeri sokmalarını istesem, ne derler acaba?" diye sordu kendi kendine. Yapmaya niyetlendiği şey gerçi buydu ama aydınlık pencereleri gördükten sonra korkusu dağılmıştı. Şimdi içini insanların yakınına gelince hep duyduğu sıkılganlık kaplamıştı. "Aman canım," diye mırıldandı kendi kendine. "Hele biraz daha kasabayı dolaşayım. Sonra gider birisinin kapısını çalarım." Evin biri balkonluydu. Nils geçerken balkon kapısı açıldı. İnce ve hafif perdelerden sarı bir ışık dışarıya süzüldü. Genç ve güzel bir kadın çıktı ve parmaklıkların üstüne dayandı. "Yağmur yağıyor," dedi. "Artık bahar geliyor." Nils onu görünce garip bir huzursuzluk duydu. İçinden ağlamak geldi. İlk olarak insanoğlunun dünyasından koparıldığına üzülüyordu. Sonra bir dükkanın önünden geçti. Kapının önünde kırmızı bir tohum ekme makinesi vardı. Durup ona baktı. Sürücü yerine tırmandı ve oturdu. Yerleştiği yerde ağzıyla yalancıktan sesler çıkararak makineyi sürüyormuş gibi yaptı. Bir buğday tarlasında bu güzel makineyi sürmenin ne hoş olacağını düşündü. Bir an içinde bulunduğu durumu unuttu. Ama hemen kendine geldi. birden yere atladı. Gitgide daha çok huzursuzlaşmıştı. Hep hayvanlar arasında yaşayan biri, kim bilir daha nelerden vazgeçmek zorunda kalacaktı. İnsanlar gerçekten becerikli ve şaşılacak yaratıklardı. Postanenin önünden geçti. Dünyanın dört yanından günü gününe haber veren gazeteler geldi aklına. Eczacının, doktorun evlerini gördü. İnsanların hastalığa ve ölüme karşı mücadele verecek kadar güçlü olduklarını düşündü. Kiliseye vardı. İnsanların onu bir başka dünyadan, Tanrı'dan, ölümden sonra dirilişten ve sonsuz hayattan söz etmek için yaptıklarını geçirdi aklından. Yürüyor, yürüdükçe insanlara olan sevgisi artıyordu. İlk biçimine bir daha hiç giremeyeceğinden korktu. Yeniden insan haline gelebilmek için ne yapmalıydı acaba? Bir evin önündeki sahanlığa tırmandı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altına oturdu ve düşünceye daldı. Bir saat, belki iki saat öylece kaldı. Dalıp gitmiş, alnındaki çizgiler kırış kırış olmuştu. Ansızın iri bir baykuşun sokaktaki ağaçlardan birine gelip konduğunu gördü. Saçak altına saklanmış olan bir puhu kuşu kımıldandı ve baykuşa seslendi.
Gir, gir. Sensin ha baykuş kardeş. Hoş geldin. Yad ellerde keyfin yerinde miydi?
Sağ olasın puhu kuşu. Fena değildi. Ben yokken buralarda kayda değer bir şey oldu mu?
Burada Blacking'de değil ama Scania'da oldu baykuş kardeş. Bir çocuk cin haline geldi. Bir sincap kadar küçüldü. Sonra da evcil bir kazla Laponya'ya gitti.
Oh, çok garip bir haber puhu kuşu. Çok garip bir haber bu. Peki artık insan haline gelemeyecek mi? Artık hiç insan haline gelemeyecek mi?
Bu bir sır baykuş kardeş. Ama ben sana söyleyeyim. Cin dedi ki, eğer çocuk kazı iyi gözetler, onu sağ salim geri getirirse...
Evet puhu kuşu.
Evet. Benimle Çan Kulesi'ne kadar uç da baykuş kardeş. Sana her şeyi orada söyleyeyim. Burada sokakta birinin bizi duymasından korkuyorum.
Gece kuşları uçup gittiler. Nils kasketini havaya fırlattı. Eğer kazı iyi gözetler, onu sağ salim geri getirirsem yeniden insan haline geleceğim. Yaşasın! Yaşasın! Yeniden insan haline geleceğim. Öylesine yüksek sesle bağırıyordu ki, evlerden duyulmamış olması şaşılacak şey. Sonra bacaklarının var gücüyle ıslak bataklığa, yaban kazlarının yanına koştu. 7. Ronne bir ırmağı vadisi. 7. Ronne bir ırmağı vadisi. Cuma 1 Nisan. Scania'dan ayrılışlarından sonra ne tilki Smyr ne de yaban kazları bir daha birbirleriyle karşılaşacaklarını umarlardı. Yaban kazlarının Blacking'e doğru yola çıktıklarını daha önce gördük. İşe bakın ki Smyr da gidip aynı bölgeye sığındı. Eyaletin kuzeyine yerleşti. Ama burada karacalarla, leziz geyik yavrularıyla dolu, derebeyi arazilerini görememişti. Kısacası hiç hoşnut değildi. Bir öğle sonrası, Ronne bir ırmağı yakınlarında, ıssız ve yoksul bir arazide, başıboş dolaşıyordu. yukarıdan geçmekte olan bir kaz sürüsü gördü. İçlerinden birinin beyaz kaz olduğunu fark edince, kimlerle karşı karşıya olduğunu anladı. Onların ırmağın üstünden doğuya doğru uçtuklarını gördü. Sonra yön değiştirip güneye doğru ırmağı takip ettiler. Tilki kazların su kenarında geceyi geçirecekleri bir barınak aradıklarını anladı. Başını pek bir belaya sokmadan aralarından bir ikisini haklayabileceği umuduna kapıldı. Smile gecelemek için seçtikleri sığınağın yanına varınca onların kendi elinin eremeyeceği bir yer bulduklarını gördü. Ronabi deli deli de akan bir ırmak değildir. Ama kıyılarının yalçınlığıyla ünlüdür. Akarsu, üzerine eğilen hanım elleri, yabani muşmula, üvez ve söğüt ağaçlarıyla kaplı, sarp kayaların arasından kıvrıla kıvrıla geçer. Tatlı bir yaz günü, bu küçücük ve gölgeli ırmakta, kayalara ilişmiş bu sevimli bitki örtüsünü seyrederek, kürek çekmenin tadına doyum olmaz. Ama şu anda, kışla bahar arası şu soğuk ve donuk mevsimde, ağaçlar henüz yeşermemişken, güzel mi, çirkin mi diye ırmağa gelip seyretmek kimsenin aklından geçmez. Yaban kazları, koca kayanın altında, konabilecekleri genişlikte bir düzlük bulunca, kendilerini bayağı mutlu saydılar. Önlerinde eriyen kar sularıyla çoğalan ırmak, çalyanlar yaparak gürlüyordu. Arkalarında düşey olarak duran aşılmaz koca kaya vardı. Birbirine geçmiş ağaç dalları onları koruyor, saklıyordu. Bundan daha iyisini isteseler bulamazlardı. Kazlar hemen uyudular. Ama Nils gözünü yummadı. Güneş ortalıktan çekilir çekilmez, içini karanlığın korkusu ve tabiatın verdiği ürküntü kaplıyor, insanların yanında olma özlemini duyuyordu. Kazın kanadının altında saklandığı yerde hiçbir şeyi göremiyordu. Sesleri de iyi işitemiyordu. Bütün korkusu fark edip kendine haber vermeye vakit bulamadan kazın başına kötü bir şeyler gelmesiydi. Kulağına her yandan birbirine karışarak hışırtılar, mırıltılar geliyordu. Sonunda huzuru iyice kaçtı. Kanadın altından çıktı, kazların yanına yere oturdu. Smile tepeye tırmanıp burnunu uzatmış, kazlara bakıyordu.
"Bu kovalamacanın peşini hemen bırak yiğidim," dedi kendi kendine. "Bunca sarp kayalıklardan aşağıya inmek ve de çağlayarak böyle hızla akan bir ırmaktan yüzmek senin harcın değil. Kıyıyla kazların sığınak yerini birbirine bağlayan bir toprak şeridi de yok. İyisi mi, sen bu sevdadan vazgeç."
Fakat bütün tilkiler gibi Smire da başlanmış bir işi yarım bırakıp gitmek istemiyordu. Onun için de gözlerini yaban kazlarından ayırmadan tepenin kenarına boylu boyunca uzandı. Bir yandan kazlara bakarken bir yandan da onların kendisine ettikleri kötülükleri bir bir aklından geçiriyordu. Onlar yüzünden Skanya'dan, evinden barkından sürülüp bu yoksul Blacking'de yaşamak zorunda bırakılmamış mıydı? Kızgınlığı gittikçe arttı. Şu kazların geberip gittiklerini bir görse bayram edecekti. Hatta kendine bir lokma etleri nasip olmasa bile. Büyük çam ağaçlarının birinde ansızın bir hışırtı duyduğunda, bir sincapla onu kovalayan zerdevanın ağaçtan indiklerini gördüğünde, Smile hırsından burnundan solumaktaydı. Smile'ı ikisi de fark etmediler. Tilki olduğu yerde kımıldamadan ağaçtan ağaca sürüp giden bu kovalamacayı seyretti. Sincapın dallar arasında adeta uçar gibi ustaca hareket edişine baktı. Zerdava onun kadar çevik değildi. Ama gene de ormandaki düz bir patikada yürürkenki rahatlığıyla ağaç kütüklerine tırmanıp aşağı iniyordu. "Ah!" dedi tilki kendi kendine. "Engebeli bir yere tırmanıp inmesini şunların yarısı kadar kıvırabilseydim, aşağıdaki şu kazlar rahat uykularını zor uyurlardı." Sonunda sincap ele geçince kovalamaca sona erdi. Smire Zerdava'ya doğru yaklaştı ama onun avında gözü filan olmadığını belli etmek için birkaç adım uzağında durdu. Bütün tilkiler gibi Smire'ın da ağzı iyi laf yapardı. Uzun çevik gövdesi, ince kafası, yumuşak kürkü, açık kahverengi boynuyla küçük bir güzellik örneği olarak görünen Zerdava'ya gelince, gerçekte tilkinin aksine ormanın en kaba saba sakinlerinden biriydi. Ağzından laf dirhemle çıkardı.
"Senin gibi usta bir avcı," dedi Smire. "Sincap yakalamak gibi ufak tefek işlerle uğraşsın. Hem de elinin altında daha güzel avlar varken. Şaşıyorum doğrusu buna."
Sözlerinin etkisini görmek istercesine bilgiç bir tavırla Zerdava'ya baktı. Ama Zerdava'nın oralı olmadan pis pis yüzüne güldüğünü görünce devam etti.
"Anlaşılan sen şuradaki kayanın alt yanında yatan yaban kazlarını görmedin. Yoksa oraya inecek kadar usta dağcı değil misin?"
Bu sefer cevap beklemesine vakit kalmadı. Zerdava ona doğru atıldı, sırtını çıkarmış, tüylerini kabartmıştı.
"Yaban kazlarını mı gördün?" dedi ıslık çalar gibi bir sesle. "Söyle, söyle nerede? Çabuk söyle yoksa seni parçalarım."
"Yavaş, yavaş gel aslanım," dedi tilki. "Cüssemin senin iki mislin kadar olduğundan haberin yok galiba. Hem biraz nazik ol. Kazların yerini göstermek benim de işime gelir. Hem de pek çok."
Bir saniye sonra Zerdava yola koyulmuştu bile. Smire onun bir daldan bir dala süzülüp giden yılan gibi kıvrak gövdesini gözleriyle takip ediyordu. Bir yandan da
"Bu yaman avcı bütün ormanın en taş kalpli yaratığıdır," diyordu. "Kazlar için çok acı bir uyanış olacak. Benim sayemde."
Fakat Smire can çekişen kazların çığlıklarını duyacağını umduğu sırada Zerdava'nın bir ağaç dalından yuvarlandığını ve gürül gürül akan suya düştüğünü gördü. Sonra kanatların hızla çırpışını duydu. Kazlar bir çırpıda havalanıp uçtular. Smile önce kazların peşinden koşmayı düşündü. Sonra nasıl olup da kurtulduklarını öğrenme merakına düştü. Zerdava'nın dönüşünü bekledi. Zavallı sırılsıklam olmuştu. İki de bir durup ön ayaklarıyla başını ovuşturuyordu. Tilki küçümsemeyle,
"Senin bir işi beceremeyip suya düşeceğini biliyordum zaten," dedi. "Hangi iş becerememimden söz ediyorsun? Bu konuda hiç konuşma bir kere. Tam son dallara gelmiştim. Ne yapıp da kazların çoğunluğunu ele geçirsem diye düşünüyordum. Tam o sırada boyu sincap kadar var ya da yok bir insan çıkmasın mı karşıma? Sıçrayıp elindeki taşı kafama öyle bir fırlattı ki kendimi ırmağın içinde buldum. Ben oradan çıkıncaya kadar..."
Zerdava'nın başka bir şey söylemesine ihtiyaç kalmamıştı. Kazların peşine düşüp uzaklaşan tilki artık onu dinlemiyordu bile. Bu sırada Akya, bir başka barınak yeri aramak üzere sürüsüyle güneye doğru uçmuştu. Günün son ışıkları henüz kaybolmamıştı. İlk dördünde olan ay, gökte yükselmiş, kazların etraflarını görmelerine az buçuk yardımcı oluyordu. Allah'tan ki Akya ülkeyi çok iyi tanıyordu. İlkbaharları Baltık denizini geçerken rüzgar birçok kereler onu hep Blacking dolaylarına sürüklemişti. Aşağıda ayın ışıttığı, siyah ve parlak bir yılana benzeyen ırmak boyunca uçtu durdu Akya. Sonunda Dujupavorsa vardı. Irmak burada toprağın altında bir oyağa girip gözden kayboluyor. Sonra küçük bir yarıktan billurlaşmış gibi duru ve saydam, etrafa saçılan damlalara yüzen köpükler halinde kırılarak tekrar toprağın yüzüne çıkıyordu. Sonra gürleyen ak bir çağlayan olup aşağıya kocaman kayaların üstüne dökülüyordu. Akya işte o kayalıklara kondu. Yer enfesti. Hele bu geç saatte insanlar evlerine çekilmişti. Daha erken olsaydı kazlar buraya pek konamazlardı. Çünkü Dujupavors böyle ıssız olmazdı. Çağlayanın bir başında bir kağıt hamuru imalathanesi vardı. Koruluk bir yükselti olan öte yakada ise Dujupadal farkı vardı. Parkın dolambaçlı ve kaygan patikalarında çılgınlar gibi aşağıdaki oyağa dökülen çağlayanın güzelliğini seyre çıkmış insanlar gezinirdi. Bizim gezginlere gelince, diğer barınak yerlerinde olduğu gibi, burada da onların zihnini kurcalayan şey, manzaranın güzelliği filan değildi. Çağlayanın ortasında, kaygan taşların üstünde dikilip uyumayı biraz tehlikelice buluyorlardı. Ama olsun, yırtıcı hayvanların tuzağına düşmekten uzaktılar ya, kazlar hemen uyudu. Uyuyamayacak kadar kuşku içinde olan oğlancıksa, beyaz kazı gözetlemek amacıyla onların yanına oturdu. Az sonra suyun kıyısını koşar adım takip ederek Smire geldi. Etrafa saçılan köpükler arasında kazları hemen gördü. Onları yakalama şansının hiç de artmış olmadığını anladı. Kıyıya oturdu, uzun uzun onları seyretti. Bu durum avcı onurunu fena halde zedeliyordu. Ansızın ağzında bir balıkla bir su samurunun sudan çıktığını gördü. Smire ona doğru ilerledi. Avını elinden kapmak gibi bir niyeti olmadığını belli etmek için iki adım ötesinde oturdu.
Orada, kayalıkların üstünde yaban kazları durup dururken, vaktini balık avlamakla geçiren sırılsıklan bir enayisin sen, diye lafa başladı Smire.
Bu sefer öylesine hınçlıydı ki, özenli konuşmaya filan çalışmıyor, ağzına geleni söylüyordu. Susamuru kafasını çevirip çağlayana bakmadı. Bütün susamurları gibi, o da nerede akşam orada sabah, başıboş dolaşanlardan biriydi. Bir keresinde balık avlamak için Vamju'ya gitmiş, orada Smire'ı iyice tanımıştı.
Vaktinde bir alabalığı ele geçirmek için senin nasıl dolap çevirdiğini bilirim ben Smire, dedi.
Oho, sen misin Grip,
dedi Smire. Çok sevinmişti. Çünkü onun usta ve gözünü budaktan sakınmayan bir yüzücü olduğunu bilirdi.
Tevekkeli değil,
diye sözüne devam etti.
Başını çevirip kazlara bakmadım bile. Onların yanına gitmeyi gözün yemiyor da, ondan.
Su samurunun parmaklarının arası perdeliydi. Bir kürek kadar sağlam, sert ve düz bir kuyruğu vardı. Kürkü su geçirmezdi. Tırmanamayacağı bir çağlayanın varlığından söz edilmesine tahammülü yoktu. Akarsuya döndü, kazları gördü. Alabalığı ağzından attığı gibi sarp yamaçtan suya daldı. Eğer ilkbahar geleli daha çok olmuş ve Dujupadal Parkı'na bülbüller dönmüş olsaydı, onların uzun geceler boyunca Grip'in çağlayana karşı verdiği bu mücadeleyi överek dile getirdiklerini muhakkak duyardınız. Çünkü dalgalar susamurunu birçok defa geri püskürtüp suyun akıntısı içinde sürükledi. Ama o her keresinde ayak direyip yeniden tırmandı. Ters akıntılardan yararlanıyor, taşlara tırmanıyor ve adım adım yaban kazlarına yaklaşıyordu. Bu gerçekten de bülbüllerin türkü yakmasına yakışır, tehlikeli bir maceraydı. Smile su samurunun girişini gözleriyle izliyordu. Sonunda onun yaban kazlarının hemen yanına tırmandığını gördü. Ama tam bu anda keskin ve yırtıcı bir çığlık ortalığı çınlattı. Su samuru sırt üstü suya yuvarlandı ve su akımı onu kör bir kedi yavrusu gibi sürükledi. Sonra kazların kanat çırpışları duyuldu. Havalandılar. Yeni bir sığınak aramak üzere uçtular. Neden sonra su samuru yamacaya yanaştı. Ağzını açmadı. Ön ayaklarından birini yakalamakla yetindi. Smire'ın kendini alaya aldığını görünce dayanamayıp patladı.
Bana bak Smile,
dedi. Yüzme bilmediğimden olmadı bu. Tam kazların yanına gelmiştim. Kayalığı tırmanmak üzereydim. Ufacık bir adam üstüme atladı. Elindeki sivri demirle ön ayağıma vurdu. Öylesine canım yandı ki ayaklarım kurtuldu ve kendimi çağlayanın içinde buldum. Hikayenin gerisini anlatmaya lüzum yoktu. Smile çoktan uzaklaşmıştı. Akya ve sürüsü gece yarısı yeniden uçuşa geçmişti. Neyse ki ay daha batmamıştı. Onun ışığı sayesinde Akya o yörede bildiği üçüncü bir sığınak yeri buldu. Önce güneye doğru ırmak boyu ilerledi. Dujupadal malikanesinin karanlık çatılarının küçük Ronnebi şehrindeki göz alıcı şelalenin üstünden uçtu. Şehrin az güneyinde denize hayli yakın bir yerde sayfiye villaları, büyük otelleri, çeşmeleri ve banyolarıyla Ronnebi'nin yazlık bölgesi vardı. Kış boyunca her yer kapalı, boş, ıssız olurdu. Bütün kuşlar da bilirdi bunu. Bozuk havalarda birçok kuş sürüsü gelir, bomboş evlerin balkon sahanlıklarında kendilerine barınacak bir yer ararlardı. Yaban kazları bir bir balkona yerleştiler ve adetleri olduğu üzere hemen uyudular. Yalnız Nils uyuyamadı. Çünkü kazın kanadı altına girmek istemiyordu. Balkon güneye bakıyordu. Çocuğun bulunduğu yerden deniz görünüyordu. Nasıl olsa uyuyamadığı için Blaking'de denizin karayla kucaklaşmasının meydana getirdiği güzelliği seyrediyordu. Denizle karanın nasıl birleştiğini hemen hepimiz biliriz. Çok kere kara denize doğru alçak ve düz çayırlıklar halinde ilerler. Üstünde tutam tutam otlar vardır. Deniz ise karayla birleştiği yerde kumlarından yığınlar, tepecikler yapar. Birbirlerini öylesine bozuk çalarlar ki neredeyse güzelliklerini birbirlerinden sakınıyor sanırsınız. Kimi zaman da kara denize yaklaştıkça kayalıklardan surunu onun karşısına diker. Yaklaşan düşmanı durdurmak istiyor gibidir. Buna karşılık deniz de hışımlı dalgalarıyla sanki kıyıyı yırtıp geçmek istercesine onun üstüne yürür, böğürür, kayalıkları döver. Ama Blaking'de her şey bambaşkadır. Kara, adalar, adacıklar, burunlar halinde denize uzanır. Denizde körfezler, koylar, boğazlar yaparak ona doğru sokulur. İkisi de isteyerek, sevinerek birbirini kucaklıyor gibidir. Kışın bütün bunlar fark edilmez. Ama Nils gene de tabiatın burada daha uysal, daha güler yüzlü olduğunu anladı. İçinin gitgide rahatladığını hissetti. Birden keskin ve insanın içini ürperten bir hayvan sesi duydu. Ses parktan geliyordu. Kalktı ve mehtabın aydınlığında balkonun altında duran tilkiyi gördü. Smile gene kazların peşine düşmüştü. Ama bu kere onları yakalayamayacağını anlamış, üzüntüsünden hüzünlü bir sesle uzun uzun ulumaktaydı. Sürübaşı Akya bu ulumayla uyandı. Bir şey göremedi ama sesinden tilkiyi tanıdı.
Gecenin bu saatinde sinsi sinsi kol gezen sen misin Smire?
Dedi.
Evet,
diye karşılık verdi Smire.
Benim.
Sayemde başınıza bunca şeyin geldiği gece hakkında fikrinizi bir öğreneyim, dedim.
Yani zerdavayla su samurunu başımıza senin bela ettiğini mi söylemek istiyorsun?
Böyle güzel bir oyunu bendenizin oynadığını inkar etmeye hiç niyetim yok doğrusu.
Hani bir keresinde kazlara mahsus marifetlerinizi göstermiştiniz bana. Şimdi ben tilkilere mahsus marifetlerimi size gösteriyorum.
Aranızdan tek kişi kalmayıncaya kadar da sürdüreceğim bu işi. Nereye gitseniz peşinizi bırakmayacağım.
Dinle Smile, dedi Akya. Senin gibi dişli tırnaklı birine, bizim gibi kendini korumaktan aciz zavallıların peşine düşmek yaraşır mı hiç?
Smile, Akya'nın korkudan böyle konuştuğunu sandı. Alelacele ona bir teklifte bulundu.
Akya,
dedi.
Eğer birçok kere oyunumu bozan şu parmak çocuğu bana atarsan, sizinle barış yapacağıma söz veriyorum. Bundan sonra sürüden kimsenin peşine düşmeyeceğim.
Parmak çocuğu sana vermek mi?
Diye haykırdı Akya.
Bunu aklından hiç geçirme. İçimizde en gencinden en yaşlısına kadar herkes onun için canını seve seve verir.
Demek onu bu kadar seviyorsunuz, öyle mi? Dedi Smile. Öyleyse andım olsun, sizden öcümü ilk onu haklayarak alacağım.
Akya hiçbir cevap vermedi. Smile birkaç kere daha uzun uzun uludu. Sonra ortalığı bir sessizlik kapladı. Nils hala uyuyamıyordu. Şimdi de Akya'nın tilkiye verdiği cevabı düşünüyor, uykusu gelmiyordu. Ömründe böyle bir şey duymamıştı. Ömründe kimse onun için canını vermeye hazır olduğunu söylememişti bugüne kadar. O andan sonra Nils Holgersson'un hiç kimseyi sevmeyen, katı yürekli biri olduğu söylenemezdi artık. 8. ayrımın sonu. Sayfa 86.